Ayrım 22, bölüm 18, 15. gün, manzara, sayfa 242. Camilla, Lucius, saat 2'de arabayla spor salonundan evine dönüyordu. Her zamanki gibi şehrin merkezinden geçerek Batı Oslo'ya ve oradan da Colosseum Park Fitness salonuna gitmişti. Tveita'daki evlerinin yakınındaki salon yerine oraya gitmesinin sebebi farklı aletlerin olması değil, Colosseum'daki insanların kendisine daha çok benzemesiydi. Batı yakası insanları olmalarıydı. Tveita'ya taşınmak Eric'le yaptığı evliliğin bir parçasıydı. Hepsini bir bütün olarak görmek zorundaydı. Camilla yaşadıkları sokağa girdi. Gördüğünde selamlaştığı ama henüz bir kere bile konuşmadığı komşularının pencerelerindeki ışıkları gördü. Eric gibi insanlardı bunlar. Arabayı durdurdu. Evleri Tveita'daki bu sokağın çift garajlı tek evi değildi. Ancak elektrikli garaj kapısı sadece onlarda vardı. Eric böyle şeylere takıntılıydı. Onunsa umurunda bile değildi. Uzaktan kumandanın düğmesine bastı, kapı eğilip yavaşça kalkarken ayağını debriyajdan çekti ve garajın içine indi. Tahmin ettiği gibi Eric'in arabası yoktu, hala işteydi. Yan koltuğa uzanıp spor çantasını ve ICA süpermarketin alışveriş torbalarını aldı. Arabadan inmeden önce hep yaptığı gibi dikiz aynasından kendine bir göz attı. Arkadaşlarının dediğine göre güzeldi. Henüz 30'una gelmeden müstakil evi, kendi arabası ve Nis'in dışındaki yazlığı olduğunu söylüyorlar. Doğu yakasında yaşamanın nasıl bir şey olduğunu soruyorlardı. Bir de anne babasının iflasından sonra ne durumda olduğunu. Kafalarında bu iki soruyu nasıl birbirleriyle bağdaştırdıklarını bir türlü anlayamıyordu. Camilla aynaya bir kez daha baktı. Haklıydılar. Gerçekten de güzel görünüyordu. Yüzü dışında bir şey, aynanın kenarında bir kıpırtı gördüğünü sandı. Hayır, kapanan garaj kapısını görmüştü sadece. Arabadan indi, evin anahtarlarını ararken cep telefonunu arabanın telefon tutucusunda unuttuğunu fark etti. Arabaya doğru dönünce kısa bir çığlık attı. Arkasında bir adam dikiliyordu. Camilla elini ağzına götürerek korkuyla bir adım geri çekildi. Özür dileyecek bir şey yaptığı için değil, sırf adam zararsız göründüğü için gülümseyerek özür dileyecek gibi oldu. Ama sonra adamın elindeki silahı gördü. Kendisine doğru tutuyordu. Aklından geçen ilk şey bunun oyuncağa benzediği oldu. "Ben Philip Baker," dedi adam. "Telefon ettim. Evde kimse yoktu." "Ne istiyorsunuz?" diye sordu Camilla titreyen sesini kontrol altına almaya çalışarak. İçgüdüleri ona korkusunu göstermemesi gerektiğini söylüyordu. Konu ne? Adamın yüzünde birden pis bir sırıtış belirdi. Kaltaklık. Harry, Hagen odasındaki ekip toplantısını bölerek emniyet amirinin Vettese'nin cinayete kurban gittiği teorisinin hiçbir şekilde dışarı sızdırılmaması, kimsenin bundan eşine bile bahsetmemesi gerektiğiyle ilgili emrin tekrarladıktan sonra oluşan sessizlikte komiseri izledi. Sonunda Hagen, Harry ile göz göze geldi. "Şey, sadece şunu demek istedim," diyerek sözlerini çabucak toparladı ve odadan çıktı. Harry, Bjornholm'a devam et dedi. Holm, curling salonunda bulunanları bildiriyordu. Daha doğrusu bir şey bulunmadığını. "Olayın intihar olduğuna karar verildiğinde incelemeye yeni başlamıştık," dedi Holm. "Hiçbir adli delil bulamamıştık. Zaten artık olay yeri kirlenmiş durumda. Bu sabah bakmaya gittim, incelenecek pek bir şey yok." "Hmm," dedi Harry. "Katrin?" Katrin notlarına baktı. "Evet, teorine göre Vettesen ve katil curling kulübünde buluştu. Ve buluşma önceden planlanmıştı. Buradan çıkan en net sonuç telefonda konuştukları. Benden arama listesini kontrol etmemi istedin." "Evet," dedi Harry esnemesini bastırarak. Katrin kağıda göz gezdirdi. "Telenor'dan Vettesen'in klinik telefonunu ve cep telefonunun görüşme listesini aldım. Listeyle beraber Borkild'in evine gittim." "Evine mi?" diye sordu Scar. "Tabii ki evine, artık bir işi yok. Bana İdar Vettese'nin son iki gün hastaları dışında kimsenin ziyarete gelmediğini söyledi. Gelenlerin listesi de burada." Dosyadan bir kağıt çıkardı ve diğerleriyle arasındaki masaya koydu. "Tahmin ettiğim gibi Borkil, Vettese'nin iş ve sosyal bağlantıları hakkında çok şey biliyor. Arama listesinde çıkan tüm insanların kimliğini bulmama yardımcı oldu. Onları iki gruba ayırdık. İş hayatından tanıdığı kişiler ve sosyal hayatından tanıdığı kişiler. İki grubun da telefon numaraları, görüşme tarihi ve saati, arayan mı yoksa aranan taraf mı oldukları ve görüşmenin ne kadar sürdüğü yazıyor. Diğer üç kişi kafa kafaya verip listeleri inceledi. Katrin'in eli Harry'ninkine deyince Harry, kadında herhangi bir rahatsızlık belirtisi sezmedi. Belki de Fenris Bar'da ona yaptığı teklif gerçek değildi, hepsini rüyasında görmüştü. Ne var ki Harry içtiğinde rüya görmezdi. Hatta içmesinin tek amacı buydu. Yine de ertesi gün muhtemelen viski şişesini sistemli bir şekilde kafasına diktiği dakikaların ve uykusundan uyandığı o anın berbatlığının arasında bir yerde aklında kendiliğinden beliren bir fikirle uyanmıştı. Kırmızı böceğiyle Vettese'nin dolu şırıngasını bağdaştıran bir fikirdi bu. Soluğu Tereses Gate'deki Win Monopol'de almak yerine onu işe dönmeye teşvik eden fikir. Bir uyuşturucu yerine bir başka uyuşturucu. Şu kimin numarası diye sordu Harry. Katrin öne eğilerek hangisi dedi. Harry sosyal tanıdıklar listesindeki bir numarayı gösterdi. Neden özellikle bu numarayı soruyorsun diye sordu Katrin merakla Harry'e bakarak. Çünkü sosyal grupta doktoru arayan ve geri aranmayan tek kişi o. Kuralları koyanın katil olduğuna inanmamız gerekiyor. Dolayısıyla aranan değil arayan taraf olmalı. Katrin numarayı isim listesinden kontrol etti. Üzgünüm ama bu numara iki listede de var. Bu da bir hastaya ait. Anladım. Ama yine de bir yerden başlamalıyız. Kim bu? Erkek mi kadın mı? Katrin alaycı bir tebessümle cevap verdi. Tam bir erkek. Nasıl yani? Erkek işte, maço. Arve Stöp. Arve Stöp mü? Diye haykırdı Hon. Bildiğimiz Arve Stöp mü? Ziyaret edilecekler listesinde en üst sıraya yaz, dedi Harry. Listelerin incelenmesi bittiğinde ellerinde araştırmaları gereken 7 aramanın olduğu yeni bir liste vardı. Diğer 7'sinin aksine sadece bir tanesini herhangi bir isimle eşleştiremiyorlardı. İdar'ın öldürüldüğü sabah Storo alışveriş merkezindeki bir ankesörlü telefondan yapılmıştı çünkü. Elimizde tam saati var, dedi Harry. Telefonun yakınında hiç güvenlik kamerası yok mudur? Sanmam, dedi Scar. Ama her girişte kamera olduğunu biliyorum. Güvenlik şirketinden kamera kayıtlarını isteyebilirim. Yarım saat öncesi ve sonrası arasındaki tüm yüzleri incele, dedi Harry. Bu büyük bir iş, diye cevap verdi Scar. Kimden yardım isteyeceğini tahmin et bakalım, dedi Harry. Beyta Lön, dedi Hon. Doğru, selamımı da söylersin. Hon başını sallarken Harry'nin içini ani bir vicdan azabı kapladı. Scar'ın cep telefonu La'nın There She Goes şarkısıyla çalmaya başladı. Scar konuşurken hepsi onu izledi. Harry bu esnada Beat'i aramayı ne kadar zamandır ertelediğini düşündü. Yazın doğumdan sonra bir kez ziyaretine gitmiş, bir daha da onu görmemişti. Halvorsen'in görevdeyken öldürülmesinden kendini sorumlu tutmadığını biliyordu. Yine de tüm bunlar ona çok fazla geliyordu. Halvorsen'in çocuğunu, genç polisin kucağına alamadığı çocuğunu görmek ve yüreğinin derinliklerinde Beat'in yanıldığını bilmek. Halvorsen'i kurtarabilirdi, kurtarmalıydı. Scar telefonu kapattı. Tweeta'da bir adam karısının kayıp olduğunu bildirmiş. Kadının adı Camilla Losius, 29 yaşında, çocuğu yok. Henüz 2 saattir kayıpmış ama endişe verici birkaç detay varmış. Tezgahın üzerinde market torbaları duruyormuş ama buzdolabına hiçbir şey konulmamış. Cep telefonu arabadaymış ve kocasının dediğine göre onsuz hiçbir yere gitmezmiş. Komşulardan biri kocasına evlerinin ve garajların etrafında birini bekliyormuş gibi dolanan bir adam gördüğünü söylemiş. Kocası evden bir şey alınıp alınmadığını söyleyemiyormuş. Diş fırçası ya da bavul bile. Bunlar Nice'deki yazlık villası olan tiplerden. O kadar çok mal mülke sahipler ki evlerinden bir şey eksildiğinde fark edemezler. Demek istediğimi anladınız değil mi? Hım, dedi Harry. Kayıp şahıslar birimi ne düşünüyor? Kadının geri geleceğini, sadece bizi haberdar etmek istemişler. Pekala, dedi Harry. Devam edelim o halde. Toplantının geri kalanında kimse kayıp ihbarıyla ilgili bir şey söylemedi. Yine de Harry havada bir şey olduğunu, yakına gelip gelmeyeceği belli olmayan bir gök gürültüsünü hissedebiliyordu. Arama listesindeki isimleri aralarında paylaştırdıktan sonra ekip Harry'nin odasından ayrıldı. Harry pencereye yürüyüp aşağıdaki parka baktı. Akşam artık her gün daha erken geliyor, günler geçtikçe bu durum daha da görünür hal alıyordu. Harry, İdar Vettlesen'in annesine geceleri Afrikalı hayat kadınlarını ücretsiz muayene ettiğini anlattığı sahneyi anımsadı. Yaşlı kadın ilk defa üzüntüden değil öfkeden, yüzünden maskeyi düşürerek bunun yalan olduğunu, oğlunun zenci fahişelerle meşgul olmadığını bağırdığını. Yalan söylemek daha iyiydi belki de. Harry, önceki gün emniyet amirine artık uzun süre kan dökülmeyeceğini söyleyişini hatırladı. Aşağıda giderek artan karanlığın içinde penceresinden zar zor seçebiliyorlardı onu. Anaokulu sınıfları sık sık orada oynardı. Özellikle de dün gece olduğu gibi kar yağdığında. En azından o sabah işe giderken onu gördüğünde aklından geçen bu olmuştu. Gördüğü şey gri beyaz bir kardan adamdı. Liberal'in Aker Brigade'deki yazı işleri ofisinin yukarısında Oslo Fiyordu, Akershus Kalesi, Nesottangen kasabası, manzaralı bir binanın en üst katında Oslo'nun özel mülkiyete ait en pahalı metrekarelerinin tam 230'unu kaplayan bir daire bulunuyordu. Daire, Liberal'in sahibi ve yazı işleri müdürü Arve Stöp'e aitti. Ya da Harry'nin zilini çaldığı kapıda yazdığı gibi kısaca Arve'ye. Merdiven boşluğu ve sahanlık işlevsel ve minimalist bir tarzda dekore edilmiş olsa da meşe kapının her iki yanında el boyaması birer testi duruyordu. Harry sadece bir tanesini alıp götürse kazancının ne kadar olacağını merak etti. Zile bir defa basıp beklemişti ve sonunda içeriden gelen konuşma seslerini duyabiliyordu. Biri kuş cıvıltısını andıran neşeli bir sesken, diğeri derin ve boğuktu. Kapı biraz sonra açıldı ve bir kadın kahkahası çınladı. Kadın, Harry'nin tahminine göre sentetik kürkten beyaz bir şapkası ve şapkanın altından dalga dalga dökülen uzun sarı saçları vardı. Dört gözle bekliyorum, dedi. Kapıya döndü ve ancak o zaman Harry'i gördü. Kadın önce dümdüz merhaba dedi. Harry'i tanıyınca karşılama sözcüğü coşkulu bir selama dönüşüverdi. Selam dedi Harry. Kadın nasılsınız diye sordu. Harry kadının son konuşmalarını daha yeni hatırladığını görebiliyordu. Leon Oteli'nin kara duvarlarında sona eren o konuşmayı. Demek odayla tanışıyorsunuz. Arvestop kollarını kavuşturmuş holde dikiliyordu. Ayakları çıplaktı. Zar zor seçilen Louis Vuitton logosunun olduğu bir tişört ve başka erkeklerde kadınsı duracak yeşil renkli keten pantolon vardı üzerinde. Neredeyse Harry kadar uzundu. Amerikalı bir başkan adayının sahip olmak için her şeyini vereceği bir yüzü vardı. Keskin bir çene, kenarı kırışmış çocuksu mavi gözler ve kırlaşmış gür saçlar. Sadece selamlaşacak kadar, dedi Harry. Bir kere talk show'unuza katılmıştım. Benim kaçmam lazım beyler, dedi o da, telaşlı havaya öpücükler göndererek. Ayak sesleri bir hayat memat meselesi varmış gibi basamakları döve döve uzaklaştı. Evet, biz de şu lanet talk show'dan konuşuyorduk, dedi Stöp, Harry'i içeri buyur edip elini sıkarken. Teşhirciliğim artık korkarım acınacak seviyelere geldi. Bu defa daha konuyu bile bilmeden programa katılmayı kabul ettim. O da konak araştırması yapmaya gelmiş. Siz de yaşamışsınızdır. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü bilirsiniz. Beni sadece telefonla aramışlardı, dedi Harry. Elinde hala Stöp'ün eline sıcaklığını hissederek. Telefonda sesiniz çok ciddi geliyordu Bay Hall. Bu sefil gazeteci size nasıl yardım edebilir? Konu doktorunuz ve curling arkadaşınız İdar Vetlesen. Aha, Vetlesen tabii ya. İçeri geçelim mi? Harry botlarını çıkardı ve Stöp'ün peşinden bir koridordan geçip dairenin gelik alanından iki basamak daha alçakta duran bir oturma odasına geldi. İdar'ın muayenehanesindeki bekleme odasını döşerken nereden ilham aldığını görmek için bir bakış yeterli oldu. Pencerenin dışında ay ışığı fiyordun üzerine vuruyordu. Sanırım bir tür a priori soruşturmayı yürütüyorsunuz. Doğru anlamış mıyım, dedi Stöp. Mobilyanın arasındaki en küçüğü olan tekli plastik bir sandalyeye kendini bırakarak. Harry koltuğa geçerken anlamadım, pardon, dedi. Yani önce çözümle başlıyorsunuz, sonra ne olduğunu bulmak için geriye doğru gidiyorsunuz. A priori bu anlama mı geliyor? Kim bilir, sadece Latince'nin tınısını seviyorum. Peki çözümünüzle ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz inandırıcı buldunuz mu? Ben mi? Stöp güldü. Ben hiçbir şeye inanmam. Mesleğim gereği tabii ki. Bir şey sabit bir gerçeğe dönüşme başladığında ona karşı çıkmak benim işim. Liberalizm işte buna deniyor. Peki bu vaka? Öf. Vetlesen'in bunu yapması için mantıklı bir neden göremiyorum. Ya da standart tanımlara bile uymayacak kadar delirmesi için. Yani Vetlesen'in katil olduğunu düşünmüyorsunuz, öyle mi? Dünyanın yuvarlak olduğu inancına karşı gelmek onun düz olduğuna inanmak demek değildir. Umarım elinizde delil vardır. Alkollü bir şeyler mi yoksa kahve mi? Kahve olsun lütfen. Takılıyorum yahu, diyerek gülümsedi Stöp. Sadece su ve şarap var. Hayır, yalan söyledim. Abediyen çiftliğinden gelen tatlı elma şarabım da var biraz. İsteyip istemediğinize karar vermek için tadına bir bakmalısınız. Stöp hızla mutfağa yürürken Harry etrafını incelemek için ayağa kalktı. Çok güzel bir daireniz var Bay Stöp. Aslında 3 daire, dedi Stöp mutfaktan bağırarak. Biri aşağı yukarı şimdi sizin oturduğunuz yerde sıkıntıdan kendini asan başarılı bir armatöründü. İkincisi, yani şu an olduğum yer, içeriden bilgi sağlayanların ticareti suçundan hapsi boylayan bir borsacınındı. Hapisteyken imana gelip daireyi bana sattı ve tüm parayı dini bir cemaatin vaizine bağışladı. Aslında bu da bir nevi içeriden bilgi sağlayanların ticareti sayılır, anlarsınız ya. Ama duyduğuma göre artık çok daha mutluymuş. O yüzden bir sakıncası yok. Stöp içinde uçuk sarı içkilerin olduğu iki kadehle oturma odasına geldi. Birini Harry'e uzattı. Üçüncü daire de Aker Brig liman bölgesini planlarken burada oturmaya karar veren Östaz önlü bir sıhhi tesisatçınındı. Bir çeşit sınıf atlamış sanırım. Yemeyip içmeyip 10 sene boyunca para biriktirerek ya da korsan çalışıp milleti kazıklayarak sonunda daireyi almış. Ama o kadar çok para vermiş ki nakliye şirketine bile parası yetmemiş. Ve bir iki dostunun yardımıyla kendi çabasıyla taşınmaya kalkmış. Adamın 400 kiloluk bir kasası varmış. Sanırım kaçak kazandığı paraları saklamak için. Son merdivene gelip geriye sadece 18 adım kalmışken ölü gibi ağır olan kasa kaymış. Bizim tesisatçı kasanın altında kalmış. Omurgasını kırmış ve felç geçirmiş. Şimdi geldiği yerde Östen Şuvan manzaralı bir bakım evinde yaşıyor. Stöp pencerenin yanında dikildi, içkisini yudumladı ve karşısındaki fiyorda daldı. Göl möl ama sonuçta o da manzara işte. Biz de sizin idarvette senle olan bağlantınızı merak ediyorduk. Stöp 20 yaşında birinin yapacağı çevik ve abartılı bir hareketle döndü. Bağlantı mı? Bu çok iddialı bir kelime. O sadece benim doktorumdu. Bir de arada bir curling oynardık, hepsi bu. Daha doğrusu biz oynardık. Onun yaptığı şey en fazla taş itip buz süpürmek olarak tanımlanabilir. Elini ukalaca havada savurdu. Evet evet biliyorum, adam öldü. Ama böyleydi işte. Harry elma şarabını ağzına bile sürmeden masaya koydu. İkiniz nelerden konuşurdunuz? Genellikle bedenimden. Ha? Tanrım, adam doktorumdu diyorum ya. Bedeninizde değiştirmek istediğiniz yerler mi vardı? Arvestöp içten bir kahkaha attı. Hiçbir zaman öyle bir niyetim olmadı. İdar'ın o saçma estetik ameliyatlarından yaptığını, yağ filan aldığını biliyordum elbette. Ama benim istediğim tamirden ziyade ufak bir önlemdi. Ben spor yapan biriyim dedektif. Elma şarabını beğenmediniz mi? Alkollü, dedi Harry. Stöp kadehini yakınlaştırarak sahi mi? Dedi. Hiç tahmin etmemiştim. Peki bedeninizin neresini konuşuyordunuz? Dirseği mi? Bende tenisçi dirseği var. Dipnot, tenisçi dirseği. Dirsek bölgesinde şiddetli ağrıyla kendini gösteren bir tendon rahatsızlığı. Curling oynarken rahatsız ediyor. Bana spordan önce kullanmam için önce ağrı kesici yazıyordu. Beyinsiz herif. İlaçlar yanmayı da önlediği için her seferinde kaslarım inciniyordu. Neyse, artık hayatta olmayan bir doktordan konuşuyoruz. Bunun için tıbbi bir uyarı yayınlamama gerek yok sanırım. Ama siz olun, ağrılarınız için hap almayın. Ağrı iyi bir şeydir. Onsuz yaşayamayız. Hatta ağrı çektiğimiz için şükretmeliyiz. Öyle mi diyorsunuz? Stöp işaret parmağıyla pencerenin camına vurdu. Cam öyle kalındı ki şehirden içeri tek bir ses bile gelmiyordu. Bana sorarsanız tatlı su şu manzaranın yerini tutmaz. Yoksa tutar mı Bay Hall? Benim evimin manzarası yok. Gerçekten mi? Bir an önce olsun o zaman. Manzara insanın bakış açısını genişletir. Bakış açısından bahsetmişken Telenor'dan Vettese'nin yaptığı son telefon konuşmalarının kaydını aldık. Ölümünden bir gün önce onunla ne konuştunuz? Stop arkaya yaslanıp elma şarabını bitirirken meraklı gözlerini Harry'e dikti. Sonra derin ve rahat bir nefes aldı. Ne konuştuğumuzu pek hatırlamıyorum ama galiba dirseklerle ilgiliydi. Tresco, oyunlarını başkalarının yaptığı blöfü sezmeye dayandıran poker oyuncularının kaybetmeye mahkum olduğunu söylemişti bir keresinde. Dediğine göre yalan söylerken herkes yapmacık bir tavır takınırdı. Ancak bu tavrı her insan için farklı biçimlerde ve soğukkanlılıkla değerlendirmedikçe iyi bir blöfçüyü anlamak imkansızdı. Harry, Tresco'nun haklı olabileceğini düşündü o an. Dolayısıyla Stöp'ün yalan söylediği sonucuna onun yüz ifadesine, sesine ya da vücutluğuna bakarak karar vermedi. Vettese'nin öldüğü gün saat 4 ile 8 arasında neredeydiniz? Diye sordu. Ayrım sonu sayfa 252. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Camilla Losius. Camilla. Losius. Colosseum Park. Colosseum Park. Tveita. Tveita. Erik. Erik. Nice. Nice. Thereses Gate. Theresess Gate. Winmonopol. Winmonopol.
Storo. Storo.
Beatlearn. Beatlearn. La. Lea. There she goes. Theresess. Halvorsen. Halvorsen. Akerbrig. Akerbrigge. Akershus. Akershus. Nesottangen. Nesoddtangen. A priori. Apriori. Östensjö. Östensjö.